Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbağımızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir Müslüman Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak mecburiyetindedir. Çünkü Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı "Ve inneke lâle hulukin azim" hitabıyla taltif ediyor, methediyor, övüyor, teşrif ediyor, tekrim ediyor. Kendisine hitap ederek, "sen" buyurarak, "ey kulum Muhammed, sen gerçekten çok yüce bir ahlak üzerinde bulunuyorsun. Senin ahlakın çok büyük. Ahlaki güzelliğin zirvede. Yani sabrın, sebatın, cesaretin, cömertliğin, iyiliğin, tevazuun, yani Cenab-ı Hakk'ın sevdiği ne kadar güzel hal ve ahval varsa, ne kadar huy varsa, ne kadar ahlak varsa, adab varsa, Resulüm sen bunların hepsinde benim de sana ikramım ve sana olan hususi terbiyem sayesinde bunun zirve örneklerini, zirve misallerini gösterecek, yapacak bir kıvamda bulunuyorsun, diyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Efendimiz Aleyhisselam da esas gönderiliş maksadı olarak, وَاِنَّمَا بُعِسْتُوا لِاُتَمِّمَ مَكَالِ ahlak, ben diyor her alanda, yani bütün beşeri münasebetler, bütün Allah'a kulluklar, hepsinde güzel ahlak neyi gerektiriyorsa onu yapmak, yaptırmak, onu ikmal etmek, itmam etmek maksadıyla peygamber olarak gönderildim, buyuruyor. Zaten Efendimiz Aleyhisselam kendisine وَاِنَّمَا بُعِسْتُوا مُعَلِّمًا buyuruyor. Allah beni bir muallim yaptı, öğretmen yaptı. Gerçekten öğretmenlik çok güzel bir şey ama öğretmen doğruları öğrenmeli, doğruları yaşamalı ve talebelerine doğru öğretmeli. İnsanlığın en güzel öğretmenleri peygamberlerdir. Efendimiz Aleyhisselam da bunların en önde gelenidir. Dolayısıyla Efendimizin güzel ahlakı, Kur'an-ı Kerim'imizin öğretmiş olduğu güzel ahlaktan birisi de sözümüzü tutmak. Verdiğimiz söze dikkat etmek, ağzından çıkan söze dikkat etmek ve verdiğimiz sözlerimizi, yaptığımız anlaşmalarımızı, akitlerimizi ne gerektiriyorsa o şekilde onlara riayette bulunmak güzel ahlakın bir şubesidir. Çok önemli bir ahlakı, meziyettir, fazilettir, Allah'ın emridir aynı zamanda. Şimdi bunun önceki derslerin programlarımızda güzel misallerini aktarmaya başlamıştık. Ebu Cendel hadisesini nakletmiştik ve Hudeybiye barış anlaşmasında bir anlaşma maddesi belirlendikten sonra o madde şöyleydi: müşriklerden birisi Müslüman olursa onlar asla Medine'ye girmeden müsaade edilmeyecek. Hazreti Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gelmesi müsaade edilmeyecek. Mekke'de alıkonulacaktı. Ama Müslümanlardan birisi dinden dönerse o elini kolunu sallaya sallaya efendim müşrik arasına girebilecekti. Bu madde belirlendi. Henüz anlaşma maddeleri nihayet edilip imzalanmadığı halde Ebu Cendel oraya bağlanmış olduğu prangaları kırıp geldi ama Resul Efendimiz de onu babasından talebe etmekle beraber babası kabul etmedi ve Ebu Cendel Müslümanların kendi ağlayarak Müslümanın gözyaşı arasında tekrar müşriklere anlaşmanın gereği olarak sözleşmeye bağlı kalmanın bir sonucu olarak bırakılmak durumunda kaldı ama Cenab-ı Hak ona da İlerleyen zamanlarda ayrı bir çıkış yolu gösterdi. Şimdi Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın müşriklerle bile yaptığı sözleşmeli anlaşmalara bırakalım, bir Müslümanın Müslümana yaptığı anlaşma, bir Müslümanın Müslümana verdiği sözü bırakalım. Ya Resul Efendimizin can düşmanları olan müşriklere yapmış olduğu anlaşmalara ne kadar sadakatle bağlı kaldığının misalleri bunlar. Dolayısıyla bu işi daha da önemli hale getiriyor. Daha da dikkat olunması gerektiğini telkin ediyor. Bunun benzeri bir olay da Ebu Basir isminde bir sahabeyle ilgili olarak yaşandı. Hadise biraz uzunca, inşallah onu yine Hadisleri İslam kitabımızdan güzelce yazılmış, onu dikkatlice okuyup hem olayı hatırlamış olalım, hem de burada Efendimiz Aleyhisselam'ın ahdine vefası, sadakatini görmüş olalım, hem de bu olay üzerinden biz Müslümanların bu hususta ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha anlamış olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Bu Ebu Cendel gibi benzer bir olay Ebu Basir'in başından geçmişti. Ebu Basir radıyallahu anh. Kureyş asıllı olmasına rağmen sırf Müslüman olduğu için tutuklanan Utbe bin Esid es-Sakafi. Bu zatın, Ebu Basir'in ki künyesidir. Esas ismi Utbe bin Esid es-Sakafi. Namı diğer Ebu Basir. Bir yolunu bulup kavminin elinden kaçtı. Yani Mekke'de bu. Müslüman ama tutuklu. Müslüman olduğu biliniyor. Başına geleceği belli olmuyor. Anlaşma devam ediyor. Mekke'de Müslüman olan birisi kesinlikle Medine'ye gitmeyecek. Resulullah Efendimiz'in yanına sığınmayacak. Nereye giderse gitsin. Hatta Mekke'de kaçmayacak. Fakat bu Ebu Basir radıyallahu anh da bir yolunu bulup Mekke'den, kavmin elinden kaçtı. Medine'ye gelerek Efendimiz Aleyhisselam'a sığındı. İmzalanan Hudeybiye anlaşmasına dayanarak Ebu Basir'in iadesini isteyen Ahnes bin Şerik ve Esher bin Abdi Avf ez-Zuhri Resulullah'a hitaben bir mektup yazdılar ve iki elçiyle birlikte Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a bu mektubu gönderdiler. Dertleri neydi? Elçilerin getirdiği mektubu Übey bin Kâb'a okutan sevgili peygamberimiz Ebu Basir'i çağırtıp anlaşma gereğince kendisini teslim etmek zorunda olduğunu söyledi. Ebu Basir Mekke'den kaçmış, Medine'ye gelmiş, Müslüman. Yani dört dörtlük Müslüman. Böyle bir münafık falan, 200'lü falan insan değil. Yani mümin olduğunda hiç Efendimizin de hiçbir şüphesi yok. Ama anlaşma onun Medine'ye sığınmasına aykırı, engelliyor. Tutuyor Resulü Efendimiz Aleyhisselam o iki elçiye Ebu Basır'ı çağırtıyor. Diyor ki Ebu Basır kusura kalma kardeşim. Seni diyor bu elçilere teslim etmek durumundayım. Çünkü anlaşma yaptık. Bozarsa olmaz. Ebu Basır kendisine işkence edileceğini belirterek zaten Mekke'den kaçmış. Medine'ye sığınmış. Müslüman, yani bir Müslüman olduğu için suçlu zaten Mekkelilerin nezdinde. Bir de ellerinden kurtulup kaçtığı için de suçlu. Yani iyice suçlu pozisyonunda. Şimdi efendim, yani kişiyi celladına veya idam edilecek kişiyi celladına teslim etmek gibi bir durum yani. Zahiren baktığımız zaman böyle. Dolayısıyla diyor ki ya ben şimdi bunu verirseniz bana bunu işkence eder. Mekkelilere teslim edilmemesini rica etti. Allah Resulü'nden bunun üzerine Hazreti Peygamber'in dudaklarından tarihe yazılacak şu sözcükler döküldü. Ey Ebu Basir! Bildiğin gibi biz bu kavme bir söz verdik. Bir anlaşma yaptık. Dinimize göre bize ahde vefasızlık yapmak yaraşmaz. Ey Ebu Basir! Bildiğin gibi biz bu kavme, yani Mekkelilere bir söz verdik. Dinimize göre bize ahde vefasızlık yapmak yaraşmaz. Sonra da Ebu Basir'i teselli etti ve Allah'ın ona mutlaka bir çıkış yolu göstereceğini belirtti ve kendi eliyle efendim celladan teslim olan efendim idamlık gibi iki elçiye Ebu Basir'i teslim etti. Dolayısıyla Resulü Aleyhisselam vazifesini yapmış oldu. Zahiren hoşumuza gitmese de dinin emri anlaşmanın gereği buydu ve Efendimiz de bunu gerçekleştirmiş oldu. Mekke'den gelenler Ebu Basir'i teslim alarak yola çıktılar. Yemek molası verdikleri Zülhuleyfe'de, ki efendim Medine'den gelirken orası mikat mahallidir. Zülhuleyfe'de Ebu Basir içlerinden birini oyuna getirerek kılıcını aldı ve onu öldürdü. Kendisinin de öldürüleceğini anlayan diğeri ise kaçıp Medine'ye gitti. Arkadaşının Ebu Basr tarafından öldürüldüğünü, kendisini de öldüreceğini söyleyerek Hazreti Peygamber'e sığındı. Çok geçmeden öldürdüğü adamın kılıcını kuşanan Ebu Basr da çıkageldi ve Efendimiz Aleyhisselam'a "Ey Allah'ın peygamberi, Allah sana ahdini yerine getirtti, beni onlara geri verdin, sonra da Allah beni onlardan kurtardı" dedi. Bakalım şimdi ne olacak? Ebu Basr öldürdüğü adamın eşyalarını, binitini ve kılıcını kastederek "Ya Resulallah, bunların beşte birini ayırıp al." Çünkü o zaman Bedir Savaşı olmuştu, Uhud Savaşı olmuştu, ganimet helal kılınmıştı. Ganimetin beşte dördü savaşa katılan askerlere, beşte biri işte bir beş gruba verilmek üzere Allah ve Resulüne bu hükümler teşri edilmişti. Yani bunlar Kur'an-ı Kerim tarafından beyan buyurulmuş, Efendimiz tarafından açıklanıp uygulanmıştı. Dolayısıyla Ebu Basr de bunları biliyordu. Dolayısıyla o öldürdüğü şahsın binitidir, eşyalarıdır. Yani orada Resulullah'ın beşli bir hakkı olduğunu düşünerek bunları Efendimiz Aleyhisselam'a "Ya Resulallah, bunların beşte birini ayırıp al" dedi. Efendimiz Aleyhisselam "Eğer bunun beşte birini alırsam onlarla anlaştığım konuda kendilerine verdiğim sözü yerine getirmediğimi düşünürler" buyurdu. Aslında efendim orada sözler bitti. Efendim sözün yerine getirdi, öbası gitti, adamları öldürdü, cihad etti, savaştı, muvaffak oldu. Yani artık bu şekilde efendim oraya Efendimiz'e sığınması belki mümkün olabilirdi. Bir yorumla mümkün olabilirdi. Getirdiği ganimeti de efendim peygamber alması belki efendim dinen de mübah noktaya gelmiş olabilirdi. Ama bu kez diğer taraf bunu nasıl algılar? Efendimiz o cihetten empati yaparak veya işin diğer tarafına düşünerek "Eğer bunun beşte birini alırsam onlara anlaştığım konuda kendilerine verdiğim sözü yerine getirmediğimi düşünürler" buyurdu Efendimiz. O da çok mühim. Yani diğer taraf işte Hazreti Muhammed ahdini bozdu, anlaşmayı bozdu, işte bundan vazgeçti tarzında bir algı olursa bu kez yine o anlaşmanın diğer maddeleri de tehlikeye girer. Bu kez o anlaşmanın bir hükmü kalmaz ve oradan beklenen sonuç da alınmayabilir. Ardından Hazreti Peygamber'in "Hayret, adam yanında birileri daha olsa harbi kızıştıracak" dediğini işiten Ebu Basr, yapılan anlaşma gereği Hazreti Peygamber'in kendisini yeniden iade edeceğini anladı ve Medine'yi terk etti. Kureyş'in ticaret kervanlarının geçtiği Mekke ile Şam arasında bulunan Leys veya da İs mevkine yerleşti. Kısa zamanda burası Müslüman olarak Mekke'den kaçan fakat anlaşma gereği Hazreti Peygamber'in kabul edemediği ya da Mekkelilere iade ettiği Ebu Cendel'e benzer Müslüman oluşturduğu bir karargah haline geldi. Ebu Basr'ın getirdiği ganimeti dolaylı olarak da olsa anlaşmaya muhalefet olarak değerlenen Allah Resulü, müşriklerden kaçan kişinin sığınma talebini de yine aynı gerekçeyle kabul etmemişti. Böylece doğrudan veya dolaylı olarak anlaşmaya aykırı davranışlardan kaçınılması gerektiğini Efendimiz göstermiştir. Hatta kim bir zımmiyi, anlaşmalı bir gayrimüslim vatandaşı anlaşmalıyken öldürürse Allah ona cenneti haram kılar, büyük günah işlemiş olur. Niye? Çünkü öldürülmesi caiz olmayan, haklı bir gerekçeyle öldürülmesi mümkün olmayan bir kişinin canına kıymış olur ki büyük bir günah işlemiş olur. Efendimiz bu şekilde buyurarak anlaşmaya muhalefet eden kişinin cehennemle cezalandırılacağına da dikkatleri çekmiştir. Ahde vefa gösterilmesi, her ne şart altında olursa olsun, lehine de olsa, aleyhine de olsa verilen sözlerin tutulması müminin ayrıcı özelliklerinden biridir. Nitekim cahiliye adetlerinin bütün çeşitleriyle hüküm sürdüğü Mekke toplumunda ahdine vefa göstermekte son derece hassas olan ve verdiği sözü mutlaka tutan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamber olmadan önce dahi Muhammed el-Emin, güvenilir Muhammed olarak şöhret kazanmış, onun bu özelliğini can düşmanları bile itiraf etmekten kendilerini alamamıştır. Henüz Müslüman olmayan Ebu Sufyan, ticaret amacıyla Şam'a gittiğinde peygamberlik iddiasında bulunan Muhammed hakkında kendisinden bilgi almak istediğini söyleyen Rum Kayseri Hilak ile aralarına geçen konuşmayı şöyle anlatmaktadır. Bunu tabi Rum Kayseri Hilak soruyor. İşte Muhammed nasıl bir insandır? İşte doğru mudur? Yanlış mıdır? Vefalı mıdır? Değil midir? Sözün sadık mıdır? Değil midir? Diye onun hakkında bilgi almak istiyor. Ebu Süfyan henüz Müslüman değil. Böyle olunca da bakalım ki Ebu Süfyan ona peygamberimizle ilgili olarak neler söylüyor. Hirakl peygamberlik iddiasına bulunmadan evvel onu hiç yalan söylemekle itham etmiş miydiniz dedi. Ben hayır dedim. Sözünde durmazlık eder mi dedi. Hayır. Ancak biz şimdi onunla belli bir zamana kadar Hudeybiye anlaşmasını kastediyor. Anlaşmış bulunmaktayız. Bu müddet içinde ne yapacağını bilmiyoruz dedim. Karşılıklı konuşmadı Ebu Süfyan. Arkadaşları tarafından yalanlanacak korkusuyla gerçeğe aykırı şeyler söyleyemediğini de itiraf etmektedir. Hatta diyor ki ancak diyor Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine diyor ancak bu kadar konuşabildim. Yani doğru sözlü, emin bir insan, hiç yalan söylemedi, ahdini vefa gösterir. Ama de Hudeybiye anlaşmasını kastederek onda işte bir 10 yıllık süresi olduğu için şu ana kadar bir şey yapmadı ama belki de yapabilir falan tarzında. Ancak diyor onun aleyhinde bu kadarcık bir şey söyleme cesareti bulabildim diyor. Bazı şeyler söyleyecektim ama diyor etrafımdaki insanlar yalan söylüyorsun diye. Çünkü yani o Mekkelilerin de bir yapısı var, bir karakteri var. Yani bir kısım diyeyim yanlışları falan var ama bazı karakterleri böyle altın gibi diyelim yani. Granit gibi. Orada Ebu Süfyan'a sen şimdi efendim sahtekarlık yapıyorsun diye karşı çıkmalarından da endişe ederek yalan yere de bir şey söylemeye cesaret edemiyor Ebu Süfyan. Dolayısıyla İbn Abbas'tan gelen başka bir rivayete göre Hirakl Ebu Süfyan'ın verdiği cevapları onun namaz kılmayı, doğru dürüst olmayı, iffetli olmayı, ahde vefa göstermeyi ve emaneti sahibine tevdi etmeyi istediğini iddia ettin şeklinde özetlemiş. İşte bunlar bir peygamberin vasfıdır demek suretiyle beklenen peygamber hakkındaki bilgisinin yanında ona olan hayranlığını da ortaya koymuştur Hirakl. Aynı şeyi kıymetli dinleyenlerimiz Ebu Cehil bile söylemek durumunda kalmıştır ve bu ayet-i kerimeye de yansımıştır. Bismillahirrahmanirrahim. En'am suresinde قَدْ نَعْلَمُوا اِنَّهُ لَيَحْسُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ Biliyoruz ki onların dedikleri bu ileri geri sözde saçma sapan sözde seni üzüyor, üzünlendiriyor. فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِ بَيَاتِ لَيْجْحَدُونَ Fakat onlar Resulüm sana yalancı demiyorlar. Senin yalancı bir kişi olduğunu söylemiyorlar. O zalimler Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Onların hoşuna gitmeyen Allah'ın ayetleri. Yani doğru olun, dürüst olun, hesaba hazır olun. Efendim kibirlenmeyin, işte efendim cimrilik yapmayın, insan tepeden bakmayın. İşte güzel ahlaklı Allah'ın kulları olun tarzında nefislerine zor ağır gelen o Allah'ın ayetleri onların hoşuna gitmiyor diyerek orada işte Ebu Cehil de diyor ki ya Muhammed biliyorum ki diyor sen yalancı değilsin. Bugüne kadar senin yalan söylediğini duymadık. Hatta sana Muhammed el-Emin vasfını verenlerin içerisinde ben de var. Hatta onların öncüsü benim. Çünkü Ebu Cehil yani Ebu'l-Hakem de onun şeyi ve Mekke'nin lideriydi. Bedir'de gidinceye kadar, cehenneme yollanıncaya kadar lideriydi. Dolayısıyla toplumda önde gelen söz sahibi bir insandı. Efendimiz Aleyhisselam'a sana diyor bu vasfı verenlerin arasında ben vardım. Hatta onların öncüsü bendim diyor. Dolayısıyla sana bir yalancı demiyorum. Ama sana diyor nereden bir şey geliyorsa o seni yanıltıyor diyor. O sana esas seni efendim yanlış sevk eden o ayet-i kerim ona ayetullah Allah'ın ayetleri diye tasdih etmiş oluyor. Yazılı bir anlaşma, yemine peşinlenmiş bir vaat ya da verilmiş bir söz şüphesiz vefayı gerektirmektedir. Açık vaat ve anlaşmaların yanında elçilere dokunmamak, kendilerine sığınan insanlara düşman teslim etmemek gibi hususlara da sadaka şarttır. Nitekim Bedir'de esir düşen Peygamberimiz amcası Abbas bin Abdülmuttalib'in fidyesini getirmek üzere Medine'ye gelen ve aslında Bedir'den önce Müslüman olduğu halde Medine'ye gelinceye kadar bunu gizleyen Ebu Rafi, Medine'de kalmak istemiştir. Yani Hazreti Abbas'ın fidyesini getiriyor. Mekke'de Müslüman olmuş, Müslümanlığı gizliyor. Anlaşma yine devam ediyor. Neyse bir başka anlaşma olabilir. Medine'de kalmak istiyor Ebu Rafi. Ebu Rafi kendi hikayesini şöyle anlatıyor. Resulullah'a Kureyş'e geri dönmeyeceğimi söyledim. Dedim ki efendim geri dönmeyeceğim. Bunun üzerine bana şöyle dedi. Ben ahdimi bozmam. Elçileri de alıkoymam, sen şimdi geri dön, şu an düşündüğün gibi yine gelmek istersen sonra gelirsin. Çünkü elçi olarak geliyor. Fide getiriyor, elçi olarak geliyor. Böyle olunca da efendim gelecek, emanet teslim edecek, tekrar geri dönüp Mekke'ye gitmesi lazım. Yani prosedür bunu gerektiriyor. O zaman Efendimiz Aleyhisselam diyor, şimdi buna kalman doğru olmaz. Efendim ben ahdimi bozmam, elçileri de alıkoymam. Çünkü elçileri alıkoymak da yine ahde veya anlaşmalara aykırı bir durum. Şimdi sen geri dön, şu an düşündüğün gibi yine gelmek istersen sonra gelirsin. Bu konuşmadan sonra ben önce Kureyşlerin yanına geri döndüm, ardından da Resulullah'ın yanına geldim buyuruyor. Kadim zamanlardan beri devletler arası hukukta bir tamir olan elçilere dokunmama veya onlara alıkoyma ilkesini Allah Resulü kendi imzaladığı bir anlaşma olarak görmüştür. Dolayısıyla yanlış anlamalara yol açacak bir davranış olacağı için Ebu Rafi'nin arzu ve rızasına rağmen Medine'de kalmasına izin vermemiştir. Zira verilen sözden dönmek fasıkların, yapılan ahitlere riayet etmek de müminlerin en belirgin vasıflarındandır. Nitekim verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz veren sözünden sorumludur ayeti. İsra suresi 34 ve ufu bil ahd innel ahde kâne mes'ûle. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü söz veren sözünden sorumludur. Bu ayeti kerime gereği verilen söz mesuliyet doğurmaktadır. Yine kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme, onunla kırıcı şekilde alçakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme buyuran Efendimiz Aleyhisselam, söz vermenin ağırlıklı sorumluluk olduğunu ifade etmiştir. Arkasında durulmayan ve geri yerine getirilmeyen söz, Efendimiz tarafından kişinin üzerindeki münafıklık alameti olarak da zikredilmektedir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki şu üç vasıf diyor münafığın vasfıdır. Konuştuğu zaman yalan konuşur diyor. Söz verdiği zaman sözünü tutmaz. Kendisine emanet bırakıldığı zaman emanetine yerine getirmez, hıyanet eder diye münafıklık vasfı olarak zikrediyor. Cenab-ı Hak bizi efendim bu tür nifak, yani ameli de olsa nifak alametlerine muhafaza buyursun ve verdiğimiz sözü yerine getirmek, yaptığımız anlaşmaların yerine getirmek başta olmak üzere her türlü güzel ahlakta hulukul azim sahip olan Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlaki kemalinden nasipler almaya, paylar almaya ve ahlakımı güzelleştirmeye Cenab-ı Hak bizi muvaffak kılsın diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.